Profesör Doktor Ekrem Buru Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün dinleyicilerimize spordan bahsedeceğiz. Genelde seyircisi olmaktan hoşlandığımız, gençlik yıllarında benim de spor yapmışlığım var dediğimiz spor ve onun Türkiye'deki etkileri. Eskiden çocuklar sokakta spor oynarken kulağından tutup eve getiren anne babalar şimdi kolundan tutup çocuklarını takım takım gezdiriyorlar. Seçmeleri sokuyorlar, eğitim alması için çaba harcıyorlar. Çünkü artık bir meslek gibi görünmeye başladı. O amatör ruh çocuğun her ne kadar içinde kalsa da meslek olarak, profesyonel olarak seçilmesi yolunda yönlendirmeler var. Ama biz biraz başa döneceğiz.
Evet, cemiyette böyle problemler var. Vaktiyle ders zamanı roman okuyan çocuklara anne babalar doğduğuna pişman ederdi. Hatta hocalar roman okuma vazifesi verirlerdi. Biz onu gizli okurduk. Çünkü annemiz babamız inanmazdı.
Ona da karşıydı.
Evet, inanmazdı. Yani,
çizgi roman için biliyorum böyle bir defans var ama.
Çizgi roman zaten belli bir şey. Ama mesela halbuki bana sorarsanız mekteplerde hiç ders olmasın. Roman okusunlar, seçme romanlar. Talebeye çok daha faydalı olur. Hem hayat öğrenir, edebiyat öğrenir, tarih öğrenir, coğrafya öğrenir, sosyoloji öğrenir, psikoloji öğrenir. Neyse. Şimdi spor da öyleydi eskiden. Sokakta oynayan çocuklara kızarlardı. Şimdi dediğiniz gibi spor yapsın istiyorlar. Çünkü spor artık hayatın sadece profesyonel değil, sağlıklı ve konforlu bir hayatın bir parçası oldu. Bunu ilk İngilizler keşfettiler 1800'lü yıllarda. Zaten şu anda İngilizlerin seveni sevmeyeni çok, kızanı kızmayanı çok ama şu andaki yaşadığımız konforlu hayat onlardan hep kültür empozesinde bulunmayı sevmedikleri halde bütün dünyayı kültürlerine empoze etmişler. Hayır, sevmezler. Fransızlar gibi değildir. Mesela Fransızlar, bir ölçüde Almanlar ve Ruslar kendi kültürlerini başkalarına empoze etmeyi severler. Fakat İngilizler kendilerini gibi hiç kimseyi görmedikleri için kendi kültürlerini, onların yaşamalarından hoşlanmazlar bile. Ama o İngilizlerin süperioritesi hayranlık sebebiyle kültür tesiri de. Bir de dediğim gibi İngilizler baktılar ki 19. asırda yani sağlıklı yaşamak lazım. Harp yok eskisi gibi. İnsanların idman yapması lazım, egzersiz yapması lazım. Sporu keşfettiler, temiz havayı keşfettiler, denizi keşfettiler.
Sanayileşmeyle birlikte insanın hayatı işten eve, evden işe geçmeye başlayınca hareketli hayatı bulamadı insanlar tabii.
Spor zaten kapitalizmin bir mahsulüdür. Yani hayatımızda sporun varlığı, futbolda dahil olmak üzere kapitalizmin bir mahsulüdür. Sevsek de sevmesek de hepimiz kapitalistiz. Kapitalist hayattan zevk alıyoruz. Kapitalist hayattan vazgeçemeyiz. Bilsek de
ne
bunun zararlarını.
Ne kastediyorsunuz kapitalist?
Şimdi bu hayatımız yani spor olmadan yaşayamayız. Yani bu alternatifi ürünler olmadan yaşayamayız. Yani kapitalizmin bize sunduğu bazı avantajlardan, fabrikasyon, her istediğimizi bulmak. Bunlardan vazgeçemeyiz biz.
Endüstrinin bize kattığı, hayatımıza
kattığı.
Kendimiz
ürettiğimiz şeyleri tüketelim. Bunu mübadele yapalım. Böyle bir hayat yaşayamayız biz. Bu geçmiş olsun.
O zaten şu anda yaşam biçimi bu.
Evet.
Yani sanayileşme, fabrikadan üretilmiş ürünler. Çocuklar bir sebzenin, meyvenin nasıl yetiştiğini bile çoğunlukla bilmiyor. Yumurtanın nasıl olduğunu bilmiyor.
Ama işte bunun tabii getirdiği başka dezavantajlar var. İnsanlar şu anda birer makine gibi. Geçen derste çocuklar kölelikten bahsediyoruz da tarihte kölelikten. Çocuklar dedim şu anda bilhassa ücretli insanların memur olsun, işçi olsun yaptıkları bir modern kölelik değil midir? Sabah 8, akşam 5, karanlık bir yerde belli bir iş yapmak mecburiyetindesin diyeceğiz. Evet tabii ekmek parasını kazanıyor. Öyle ama mekaniki bir iş bu. Çalışıyorsunuz, maaşınızı alıyorsunuz. Başka bir alternatifiniz de yok kolay kolay. Başka bir şey yapamazsınız. İş değiştirmeniz çok zor.
Tabii hele de böyle bir zaman geçtiyse.
Ailenizle görüşmeniz, çocuk sahibi olmanız, aile kurmanız, evinizin dizaynı, insanlarla münasebetleriniz, sosyal hayatınız hepsi sizin dışınızda organize edilmiştir.
Şekillenmiş.
Şekillendirilmiştir. Siz onlar hakkında söz sahibi değilsiniz. Öyle yaşamak mecburiyetindesiniz. Karşı çıkamazsınız. Tıpkı bir köle gibi. Hatta köleden farkınız şu, siz devamlı tedirginsiniz. Köle tedirgin değil.
Neden?
Köle çünkü efendisinin mülkiyetinde. Efendisi şey olduğu müddetçe, servet sahibi olduğu müddetçe yiyecek, içecek, yatacak onun şeyinde. Ve kendisine biçilmiş hizmeti yapacak. Yani işini kaybetmek, ekmeğini kaybetmek, yaşadığı refahı kaybetmek korkusu yok.
Farklı riskler, tehditler var.
Orta çağdan bahsediyoruz tabii ki. Yani ki bugünkü insan hürriyet içinde dediğimiz insan. İşte bu kapitalizmin neticesidir.
Tabii şimdi şöyle bakalım. Spordan bahsediyoruz madem. İnsanın olduğu yerde Biraz belki formda kalmak için ya da belki biraz gücünü göstermek için savaş sanatlarını işin içine koyalım, avcılığı işin içine koyalım, güç gösterisini koyalım, mutlaka mücadele var. Düğünde de var, savaşta da var, eğlencelerde, toylarda insanların birbirini mutlu etmek için ya da birbirine gösteri yapmak için bir araya geldiğini, işte ne bileyim, bizim için konuşursak atasporu diyoruz, güreş var. Ama modern anlamda spor, işte kuralları belli olan, takımların belli olduğu spor biraz
saati
daha farklı.
Saati belli, zamanı belli, yeri belli, mensupları belli. Yani hayat bir mücadele. İnsan yaratıldığından beri tabiatla mücadele ediyor. Tabii son zamanlarda bu mücadele o kadar büyüdü ki bu mücadeleye ayak uydurabilmeniz için başka bir takım şeylerden istifade etmeniz lazım. İşte tıp çok ilerledi biliyorsunuz. Birisi bu, birisi de spor. Sporu hayatımıza sokan İngilizler oldu. Ve zaten spor mudur değil midir o da tartışılır ama futbol bir İngiliz oyunudur. Evet, Fransa'da da aynı tarihlerde Orta Çağ'da oynandığı söyleniyor ama bir İngiliz oyunudur. Hatta Kral 2. Edward zannediyorum zamanında 14. asır 1314 olabilir. Şikayet etmiş esnaf, camlarımız kırılıyor demiş. Yani bu çocuklar
1300.
Tabii anne babalar şikayet etmişler. Kral emirname göndermiş. Bundan sonra top oynamak yasak diye. Kim dinler? Öyle bir yayılmıştır ki futbol o zaman elle başla ve ayakla oynanıyordu. Sadece ayak ve başla değil. Çok yayıldı ve bütün dünyaya hakim oldu. Şimdi hadisenin bir spor kısmı var, bir futbol kısmı var. Spor insanlık tarihi kadar eski çünkü insanlar hayatla mücadele ederken spordan yardım alıyorlar. Mesela biz Türk kültürü mihverli konuşacak olursak Türkler hem savaşçı bir millet. Daha doğrusu savaş yapmak mecburiyetinde olan bir millet bulunduğu coğrafya itibariyle. İkincisi yarı göçebe bir millet. Yarı göçebeden kastım şu, daha önce anlatmıştık. Halkın bir kısmı şehirli, şehirlerde yaşıyor. Esnaflıkla meşgul oluyor, ticaretle, memurlukla meşgul oluyor. Bir kısmı göçebe, hiçbir yerde yerleşik değil, hayvanları var. Daha oradan oraya göçüyorlar. Bir kısmı yarı göçebe, köylere yerleşmiş, şehirlere yerleşmiş, esnaflık veya çiftçilik yapıyor. Ama bir yandan da hayvan beslediği için yaylalara, ot olan yerlere göçme mecburiyeti var. Şimdi bu aslında çok tatlı ve çok meşakkatli bir hayat. Bu meşakkatli hayat işte insanı sporla haşır neşir hale getiriyor.
Biraz da tabii formda tutuyor.
Formda tutuyor. Şimdi ok atmayı iyi bilmeniz lazım. Ok aslında bir spordur. Kılıç kullanmayı iyi bilmeniz lazım. Bu aslında bir spordur. Binicilik.
At.
Bu bir spordur. Güreş. Bu bir spordur aslında. Yani hem hayatınızın bir parçasıdır, bilmek zorunda olduğunuz şeylerdir. Hı hı. Öyle olmuş ki zaman içinde Türkler bunları birer oyuna dönüştürmüşler. Yani at yarışları Türkler arasında.
At üstünde
oynanan oyunlar. Hı-hı. İşte bugün polo mesela. Hı-hı. Polo Türkler vasıtasıyla Hindistan'a, Hindistan'dan İngilizlere geçmiştir. İngilizlerin dışarıdan aldığı oyun. Bir de İngilizlerin böyle bir kabiliyetleri var. Bu Türklerde de var bu. Dışarıdan kolay bir şeyi alıp kendilerine adapte etme. Hı-hı. Böyle şey durmama, uzak durmama. Bu Türklerin de milli bir hasretidir. İntibak kabiliyeti. Hı-hı. Tarih boyunca bu intibak kabiliyeti Türklere çok şey kazandırmıştır.
Bunu yapan milletler zaten ayakta
kalmışlardır. Bu sonradan mesela Anadolu'da çevgen denilen bir oyun var. Bugünkü poloya da benziyor, başka oyunlara da benziyor, rugby'ye de benziyor. O mesela çevgen oyunu cirite dönüşmüş. Anadolu'da cirit oynanmayan düğün, oynanmadığı bayram yoktur. Hmm. Düğün olacak, at binenler, tabii herkes yapamaz bunu. İyi at binenler, atına güvenen, atını alır
ne
gelir.
Ne kadar zamana kadar bahsediyoruz? Yani mesela
1950'lere, 60'lara kadar. Hatta benim çocukluğumda ben Anadolu'da seyahate gittiğim zamanlarda tek tük de olsa hala düğünlerde cirit oynandığını gördüm. Biraz da Doğu Anadolu'da kalmıştı. Orta Anadolu'da da var bu. Ege'de de var, her yerde var cirit. Yani gençlerin, hatta orta yaşlıların bir düğün olsa da cirit oynasak. Hatta düğünlerde böyle yaşlı başlı adamlar, sen onun yaşlı olduğuna bakma. O bir numaralı ciritçidir. İşte filancayı devirmiş de feşmekancıyı. Böyle
cirit atıyor.
Cirit atıyor. O atla giderken o cirit at. Bu hayata girmiş. Yani düşünün. At biniciliği ve aynı zamanda atıcılık hayatınızın bir parçası. Kılıç keza öyle. Kılıç kullanmak mecburiyetindesiniz. Çünkü askerseniz zaten bunu yapacaksınız.
Hatta kadın erkeği. Kadın erkeği. Kendini savunmak için.
Evet, yani İslamiyet'te kadınlar pasif rol. Türk İslam kültüründe kadınlar, hatta bütün dünya kültüründe kadınlar pasif rolde olduğu halde hayat insana öyle şeyler gösteriyor ki kadınlara bazı şeyler öğretiriz. Mesela Anadolu'da hayvan kesmeyi bilmeyen kadın yoktur. Mesela ben hayvan kesemem, yaklaşamam bile. Ama Anadolu'da hayvan kesmeyi neden? Çünkü yaşadığınız yer eskiden hayvancılık çok yaygın, her yerde biliyorsunuz. Bir hayvan herhangi bir sebeple ölmek üzere ise, boğulmuş olabilir, zehirlenmiş olabilir, hayvan tarafından parçalanmış, yaralanmış olabilir. Tedavi etmeniz mümkün değil hayvanı. tutup köye, şehre getirmeniz de mümkün değil. Derhal keseceksiniz. Niçin? Aksi takdirde kendi kendini ölürse mundar olur ve yenmez. Hiç değilse etini kurtaralım diye o anda kim gördüyse, çocuk, kadın hemen hayvanı keser. Ki kurtar. Onun için bütün kadınlar eskiden...
Yerinizden bir kümesi vardır. Yani havcı tabii, hayvancılık yapmasa bile.
Elbette. Türk İslam kültürü oyunlara pek sıcak bakmaz. Boş işler olarak görür bunları. Ama harbe yararlı olan yüzme oyunu gibi, efendim ata binicilik gibi, okçuluk gibi oyunları teşvik eder. Yani bunları teşvik eder. Harbe faydası olmayan oyunları boş iş olarak görür. Sadece bir insanın hanımıyla oyun oynamasına izin veriyor. Yani evlilikte mutluluk için oyun oynamak bu basit görülmüyor. Malayani görülmüyor ama bir erkeğin veya bir hanımın müstakil eğlenmek için, zevk için oyun oynaması İslamiyet hoş karşılamaz. Boş iş olarak görür. Burada çok onun faydası var. Türklerin zaten bu hasletlerinden bahsettik. Okçuluk bilhassa çok ileri gitmişti. Mesela sarayda spor takımları vardı. Bamyalar ve lahanalar çok meşhurdur. Nereden geliyor? Çelebi Sultan Mehmet Amasya'da valiyken Merzifon Amasya birbirine çok yakındır. İkisi de büyük şehirdir. Bazen Merzifon'da otururdu, bazen Amasya'da. Birinin bamyası meşhur, birinin lahanası meşhur. Oradaki mahiyetindeki gençler bir takım oluyor. Lahanalar, buradaki mahiyetindeki gençler bir takım oluyor. Bamyalar diyorlar. Biraz da işin izahı söylüyor. Bunlar spor yapıyorlar. Herhangi bir spor. Galip gelenlere mükafatlar veriliyor. Padişah bazen...
Özel olarak bir alanda tabii, mı yapıyor tabii, mesela sahada. Sadece futbol mu oynuyorlar sadece... Futbol her demeyelim
çeşit,
ama.
Futbol yok o zaman. Yani, tepik evet, deniyor. Tepik evet. Ayak oyunu. Her çeşit oyun ama daha çok binicilik üzerine, okçuluk üzerine yapılmış oyunlardır bunlar. Padişah bazen birini, bazen birini tutuyor. Yani şey olsun. Bu adet saraya geldi. Osmanlı Sarayı'na geldi. Osmanlı Sarayı'nda orada okuyan gençler, hatta onların zabiti, subayı olanlar bu takımlara ayrılmışlardı sarayda. Yine geleneğe uygun olarak bamyalar ve lahanalar adıyla anılıyorlar. Çelebi Sultan Mehmet'ten geldi.
Sadece iki takım var ama.
Evet, iki takım var. Ya üçüncü takım öyle lüzum yok çünkü zaten...
Hani mesela dört takım olsun da böyle kendi aralarında olabilir gibi de, bir şey...
Müsabaka iki takım arasında olduğu için zaten şeyi rekabeti temin ediyor. Bunların müsabakaları muntazaman sarayda devam eder. Bu müsabakalar hem onlar için bir eğlence ve deşarj olma vasıtasıdır. Hem de talimdir, egzersizdir. Padişahlar bunların çoğunda hazır bulunurlar ve
katılırlar mı taraflardan?
Katıldıkları olmuş. Mesela Enderun hayatına ait çok az elimizde döküman vardır. Bu dokümanların bazılarında mesela İlyas Ağa'nın Sultan II. Mahmut ki çok çok çok geç devre ait bir ruznamedir. Bobovius'un Ali Ufku Bey'in hatıraları. Bunda padişahların da zaman zaman bu takımlara girip oynadıklarını bize gösteriyor.
Minyatürlerde de yine bu sporcuları görüyoruz.
Bunların içinde çok temayüz etmiş. Zaten Osmanlı padişahlarının tamamına yakını çok iyi ok atan insanlar. Mesela hiç tahmin etmeyeceğiniz 3. Sultan Selim. Yani Halim Selim bir olarak bilinen bir padişah. Muazzam bir ok atıcısıydı. Hep şampiyon olurdu. İstanbul'un bazı yerlerine ben bakıyorum. İşte Sultan Selim Han Hazretleri'nin attığı okun şeyidir diyor. Menzilidir. Buraya düşmüş. Böyle taş dikilmiş.
Evet şimdi onu söyleyecektim. Yani aslında bu müsabakaların sonrasında taşlar dikilmiş.
Evet.
Anılar bırakılmış. Evet. Ve bütün bunlar olurken aynı zamanda padişahlar da taraf olmuşlar. Tabii. Yani işin içinde olmuşlar.
Olmuşlar. Teşvik etmek için. Mesela Ok Meydanı semti ismini buradan alıyor. O zaman oralarda Nişantaşı. Ok şeysiydi, karargahıydı orası. Nişantaşı keza öyle. Pek çok yerde bugün İstanbul'da kıyıda köşede bu taşları görüyoruz. Üzerinde yazısı kalmışsa okuyoruz. İnsan hayret ediyor. Bazısı bir Enderun ağası, bazısı bir asker. Bazen de padişahların Çengelköy'ünden giderken bakıyorsunuz yol kenarında lahanacılar, bamyacıların abideleri var. Yani evet. Orada hala duruyor. Şimdi bu spor adetinin sarayda uzun zaman devam etmiş ve çok tabii bir şey. Çünkü devlet adamlarının çevik olması, iyi ata binmesi lazımdır. Hakikaten bakıyorsunuz bilhassa Enderun'dan yetişmiş olan devlet adamları ileri yaşında bile çok iyi ata biniyorlar. Kuyucu Murat Paşa sadrazam olup Anadolu'daki isyancıları tenkile memur edildiğinde yaklaşık 90 yaşındaydı.
At üzerinde
muazzam bir performans göstermiş ve bütün eşkıyaları temizlemiştir. Şimdi bu hayatın parçası olan bir şey spor. Yani yaşamanız için lazım olan bir şey. Ama bizim bahsettiğimiz spor biraz daha farklı. Dediğiniz gibi sizin organize olmuş, profesyonelleşmiş bir spor. Ve sivil insanların, halkın ehemmiyet verdiği bir faaliyet. İşte sanayi devriminden sonra İngilizlerin, Fransızların arkasından başka milletlerin teşvikiyle ortaya çıkmış bir hadise.
Bir de idealize edilmiş hali galiba. Bütün toplumlarda diyelim ki işte tepük diyoruz biz, futbol diyor İngilizler. Bütün toplumlardan idealize edilmiş, onlara adapte edilmiş haliyle bir... Mesela şimdi bir Dünya Kupası yapılıyor. Bütün takımlar organize olarak, evet, katılabiliyor. Demek ki bir ortak yapı da oluşturulmuş bununla ilgili.
Şimdi sporu zaten bu kadar teşvik etmenin sebebi şuydu. Dünya milletleri arasında müşterek bir dil. Yani herkes aynı işi yapınca... O zaman bunların birbirine düşman olmaları, birbirleriyle kavga etmeleri, en azından ihtilaflarını kolay çözmeleri beklenir. Ondan dolayı spor bir ideal olarak görülmüştür hayatta. Hı hı. Yani insanları normal hayattan koparan, işinden gücünden koparan, kumar oynanmasına, kavga edilmesine vesile olsun diye yapılmış bir şey değil tabii, hı hı, ki başta. Buna sebebiyet vermiş Honduras ve El Salvador 1969 yılında bir futbol maçı sebebiyle savaştılar. Yıllarca sürdü savaş. 3000 kişi öldü.
Sadece bir futbol maçı. Evet,
futboldan çıktı. Ha, diyeceksin sadece o mu? Ama
orada bir gerginlik varmış ülkeler arasında demek ki.
Futbol maçından
ama
çıktı.
Ama tam tersi işte ambargoları kıran.
İşte onu söyleyeceğim. Yani buna sebebiyet verin, buna da sebebiyet. Mesela Kayseri-Sivasspor arasında maç olmuştu 1967 senesinde. Kan gövdeyi götürdü. 43 kişi öldü. Ve Kayseri ve Sivas'ın 5 yıl aynı ligde oynanması yasaklandı. Birbirine çok yakın iki vilayettir. Anadolu'da böyle başka vilayetler de var.
Ama semtler arasında da var, var değil mi kavga, böyle şeyler?
Ama esas itibariyle sporun terviç edilmesi, yaygınlaştırılması barış olsun diyedir. Mesela 1896 Atina Olimpiyatları, biliyorsunuz antik çağda Yunan şehirleri spor müsabakaları yapardı. Yunan şehirleri her biri müstakil birer devlet. Fakat ihtilaflar hiç eksik olmuyor. Bu ihtilafları önlemenin yollarından bir tanesi spor olarak görülmüş. Ve belli zamanlarda bunlar olimpiyatlarda birleşiyorlar. Spor iyi kötü bir centilmenlik hasıl ediyor. Yani dün beraber top oynadınız, disk attınız adamla. Ertesi gün savaşmak pek kolay olmuyor. Buna hizmet etsin diye eski Yunan'da, antik Yunan'da böyle bir şey ihdas edilmiş. Dediler ki idealist insanlar, biz bunu tekrar ihdas edelim. Ha, ne kadar idealistlerdi, bunu ne kadar paraya veya reklama dönüştüreceğiz, onu ben bilemem. Belki de o niyetleri de vardı ki muhtemelen dediğim gibi kapitalizmde zaten her şey paraya endeksli.
Bir şekilde dönüşüyor.
Evet. Ne kadar ulvi maksatlarla olursa
amatör olsun, ruhla başlasanız da iş paraya para dönünce vardır, evet, ama profesyonelleşiyor. Evet.
1896 olimpiyatlarına yaklaşık 10 devlet katıldı. 14 devlet katıldı, yanlış hatırlamıyorum. 10 dalda katılımda. Ama mesela 1936 Berlin olimpiyatları, ki çok popüler olimpiyatta, 40 yıl sonra devletlerin sayısı arttı. 20 küsur sahada olimpiyatlar yapılmaya başlandı. Ve spor artık dünyada globalleşmenin de vasıtası olarak yayıldı. Her millet artık aynı dili konuşmaya başladı. Peru'da da, Çin'de de bakıyorsunuz, mahalli sporlar ayrı olmak üzere üniversal sporlar artık oynanmaya başladı. Bunların en mühimleri futbol olmuştur. Evet. Futbol olmuş bütün dünyada.
Dünyada futbol çok sevilen bir spor. Evet. Bir endüstriden bahsediyoruz, evet, artık bir branştan bahsetmiyoruz. Evet. Futbol endüstrisi diye bir kavram var. Takımlarıyla, formasıyla, reklamıyla, ayakkabısıyla, stadıyla, seyircisiyle, stada giderken aldığınız suyla, yediğiniz köfte, ekmekle bir endüstriden bahsediyoruz,
evet,
artık.
Öyle, öyle. Kıbrıs'ın Nazım Efendi vardı rahmetli. Cümle alem koşar topun ardınca. Her işi unutur topa dalınca, aklını yitirir bir gol atınca, bir top için toptan verirler canı, sen hele gör şu sabrı süphanı derdi. Hı hı. Şimdi bu insanların futbol manyasını anlatan bir manzumedir. Evet, böyle oldu. Yani dünyada barış getirdiği gibi, milletlerin birbirleriyle kaynaşmasını, yakınlaşmasını getirdiği gibi, yani dünyanın global bir köy hale dönüşmesinde sporun, müzik, evet, gibi çok büyük, moda gibi çok büyük tesiri olmasına rağmen tabii ki başka şeylere de sebebiyet verdi. İnsanların nahoş işte kumar oynaması, kavga etmesi, savaşlara buna da sebebiyet verdi. Her şeyin dört dörtlük olması zaten beklenmiyor. Hı hı. Evet, Avrupa'da futbol İngilizler tarafından çıkarıldı, süratle yayıldı. Fransızlar ve diğer Avrupa milletleri bu spora yakından alaka duydular ve bir müddet sonra artık sporun birinci kalemi oldu.
Spor deyince futbol akla geldi. Evet. Dışında neyle diğer branşlar spor, konuşulmadı
bile. Neyle meşgul oluyorsunuz? Sporla ne yapıyorsunuz? Futbol. Artık, evet, bu hale geldi. Bu furyadan, bu ceryandan Türkiye'nin de mahfuz ve masum kalması elbette ki beklenemezdi. Osmanlı Devleti'nin son yıllarına tarihlenir bizim futbol maceramız.
Kısa bir aradan sonra onu da konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı coğrafyasından başlayıp o geniş haritadan, büyük haritadan Türkiye'ye doğru dönüp futbolu konuşacağız. Aslında futbolun Türkiye'deki tarihi bizim açımızdan baktığımızda biraz da işgal yıllarıyla özdeşleşmiş. Böyle bir yandan da böyle bir sanki her maç milli maç havasında gibi anlatılıyor şimdi geriye dönük.
Evet, bizde futbol milli bir dava olmuştur. Bir meclise girin, hatta kadınlar arasında bile futbol konuşulmayan meclis neredeyse yoktur. Türk milletinin en çok konuştuğu mevzuları sırasında belki futbol baştadır. Politika arkasından, ekonomi arkasından gelir. Yani neticesinde söz sahibi olamayacağı üç mevzuyu da Türkler çok severler. Şimdi bunun içine tıp falan da girdi. Milli dava oldu ama bakıyorsunuz Türkiye hiçbir zaman futbolda çok fazla ileri gitmemiş. Yani Latin Amerika memleketleri kadar ileriye gitmemiş. Nedense bu kadar konuşulduğu halde. Evet, çok esaslı futbolcular olmuş. İşte Can Bartu vardı mesela Fenerbahçe'nin. İtalya transfer olmuş, o zaman çok konuşuldu. Yine İtalya'ya transfer olan bir futbolcu İsmail, unuttum şimdi ismini, unutuyorum. Lefter vardı. Hı-hı. Benim çocukluğumda Fenerbahçeliydi. Evet. Bu Beşiktaşlı Şeref vardı. Şey ismi verilen Metin Oktay. Metin Oktay Galatasaraylı. O İtalya'ya transfer olmuştu. O Türk futbolcuları İtalya'da oynayacak falan. Bunlar Hı-hı. çok konuşulmuştu. Bu oldu. Ama aslında futbolun tabii futbolun şöyle bir milleti uyutucu yönü de var. Salazar'a sormuşlar, Portekiz diktatörü. Hı-hı. Demiş bu, sen bu Portekiz milletini 40 yıl nasıl uyuttun? O da demiş ki 3F formülü. Hı-hı. Fado, fiesta, futbol. Hı-hı. Yani fado Portekizlerin milli müziğidir. Hı-hı. Fiesta devamlı eğlenceler, şunlar bunlar ve futbol. Bunun bir başka versiyonunu da Franco için anlatırlar. O da 3F formülüyle. Orada Fado'nun yerini Flamenco alıyor. Hmm. Flamenco İspanyolların meşhur dans müziğidir. Onunla yani insanlar eğlence seviyorlar. Bayram, müzik ve futbol.
Güncel konulara odaklanmasın da ne yaparsa evet. yapsın gibi.
Onun için diktatörlüklerde galiba. Futbol, sanat çok teşvik edilmiştir. Mesela Sovyetler Birliği zamanında spor, sadece futbol değil, her çeşitli spor ve sanat çok teşvik edilmişti. Bunun tabii sebebi halkın bedii hislerini siyasetten alıp spora kanalize ediyorsunuz. Hı-hı. Ve böylece muazzam sporcular yetişebiliyorsunuz Rusya'da. İkincisi, insanlar ondan meşgul oluyorlar. Üçüncüsü, çok usta bir tanıtım yapıyorsunuz. Bak gördün mü Sovyetler Birliği nasıl dünyada sanatta ve sporda önde diye herkes konuşuyor.
Bir de insanları sistemin içinde tutuyorsunuz. Sporda bir yere geldin ve eğer devam etmek istiyorsan iyi geçineceksin.
Tabii. Belli bir düzen kuruyor. Yani diyor ki sen futbol mu oynamak istiyorsun? İşte benim kurduğum düzen. Sen sanatkar mı olmak istiyorsun? Benim kurduğum düzen. Sen edip mi olmak istiyorsun? Benim kurduğum düzen. Dediğiniz gibi herkesi kabiliyetiyle, işte bu da yine kapitalizmin 20. yüzyılın bir şeysidir.
Her ne kadar komünizm gibi görünse de.
Komünizm kuran kapitalizmdir. Evet, şimdi teorik olarak, ilmi olarak birbirine zıt şeylerdir ama.
Ama zaten her şey zıttıyla
vardır. Zıttıyla vardır. Evet, bir şeyin aslını zıttında bulmanız lazım. Yani komünizmde neticede muazzam bir Sovyet kapitalizmidir aslında. Yani görünüşte öyle olmakla beraber.
Belki dünyada komünizm tarihini konuşuruz.
Dünyada konuşmak lazım. Şimdi Türkler de futbol ve ez cümle spor ama esas futbolla başlamıştır. Sultan Abdülhamit devrinde başladı. Sultan Abdülhamit devri tabii herkesin gözünde otoriter bir rejimdir. İstibdat devri diye bilinir. Sultan Abdülhamit öyle her şeye müsaade etmez. Her şeyden işkillenir ama öyle değil. Futbolun tarihinin dönüştüğü yer Sultan Abdülhamit devri. Sultan Abdülhamit zamanında ilk spor kulüpleri kurulmuştur. Türkiye'ye futbolu ve sporu gayrimüslimler getirdi. Türkiye'de yaşayan yerli ve yabancı gayrimüslimler. Kim onlar? Yerliler, Rumlar, Ermeniler. Yabancılar kim? Türkiye'deki İngilizler, Fransızlar, yani Levanten denilen kişiler. Şimdi ilk defa futbol oynayanlar İzmir'de, Selanik'te, İstanbul'da gayrimüslim vatandaşlardı. Bunlar Avrupalılardan öğrenmiş. Çünkü oradaki İngilizler, tüccar İngilizler boş zamanlarında spor yapıyorlar. İngilizler mesela adam dükkanından, fabrikasından, neyse işinden evine dönüyor ve spor yapıyor. Sahalarda birbirleriyle futbol oynuyorlar. 1890'lı yıllardan bahsediyorum. Hatta daha eskiye tarihleyenler de var. 1902 yılında Armitage adında bir İngiliz'in ilk defa futbol oynadığını biliyoruz Moda'da. yaşamış Moda'da. Bu. Daha önce Bornova'da oynamışlar İngilizler. Tüccar İngilizler. 1894'te tarihleniyor. Futbol oynamışlar. Bu Armitage denilen İngiliz, ki Horace Armitage, bir kulüp kurdu. Kadıköy Spor Kulübü adında bir kulüp kurdu 1902 senesinde.
1902.
Arkasından yine İngilizlerin kurduğu Moda Spor Kulübü var. Hı hı. Yine arkasından Elpis, Rum vatandaşlarının
daha
kurduğu.
Daha çok Anadolu yakası. Anadolu sanki yakası. Çünkü orada daha çok yaşıyor.
Daha çok yaşıyor. İngilizler Moda'da yaşarlar. Kadıköy ve Moda ecnebilerin çok yaşadığı yerdi. Yani Galata tarafı, Beyoğlu ve Kadıköy böyleydi. Fakat bu devirde Türklerin arasında da futbolun ve sporun yaygınlaştığını görüyoruz. Bir Black Stocking, yani siyah çorap kulübünden bahsediliyor. 1896 tarihli. Bu kulüpte diplomatlar var. Türkler var. Fuat Hüsnü ilk defa futbol oynayan Türktür. Askeri talebeydi o zaman, yanlış hatırlamıyorsam. Hükümet spor kulüplerine müsaade etti ama futbola etmedi. Gavur oyunu olarak görülüyordu halk arasında futbol.
Ne yapıyor peki spor kulüpleri?
Jimnastik. Hmm. Öteden beri Osmanlı, Sultan Aziz'den beri mekteplerde jimnastik dersi var. Ailesiz jimnastik dersleri. Bunu yapsın spor kulüpleri diyor. Veya okçuluk. Mesela Sultan Abdülhamit kılıç eskrime çok ehemmiyet verirdi. Bütün askeri mektepleri mecburi tuttu bu kılıç dersini o zaman. Kendisi çok sportmendi. İnsanlar
Sultan Abdülhamit... hala kılıç kullanılıyor ama değil mi?
Kullanılıyor. Evet, artık tali bir şey gitmiş ama...
Aksesuar gibi mi?
Ama yine de bir egzersiz. Yine de birebir savaşlarda kılıç devreye giriyor. Ama spor olarak koymuştu artık Sultanahmet. Sultanahmet çok sportmen bir padişahtı. İnsanların gözünde Sultan Abdülhamit muhafazakar, çok hantal.
Böyle birisi, evet, biraz duruşu itibariyle de böyle
onlar
bir
çok zor zamanlara ait spor şeyler. Fevk mesela hiç göbeği yoktu. Yıkayan adam anlatıyor. Öldüğünde hiç göbeği yoktu. 80'e yaklaşmış bir adamın göbeğinin olmaması enteresandır. Yani deforme olur insanların vücudu. Ne kadar şişman olmasa bile deforme olur. Yüzmeyi çok severdi. Boğazda yüzdüğünü biliyoruz o zamanlar. Kürek çekmeyi çok severdi. At sporunu.
Ha, ağır sporlar da bir yandan değil mi?
Ata binmek, kılıç kullanmak, atış. Çok muazzam atışçıydı. Attığını vururdu Sultan Abdülhamit. Gençliğinde çok sportmen bir hayat yaşamıştır. Ve sportmen yaşamayı ailesindeki gençlere tavsiye eder. Sportmen yaşamayanları ayıplardı. Yani devlet adamlarından, başkalarından hantal yaşayanları Sultan Abdülhamit ayıplardı. Sultan Aziz de öyleydi. Amcası Sultan Aziz de çok sportmen. Onun güreşçiliği de vardır. Hmm. Yani güreşi oynatmayı severmiş. Kendi de yaparmış.
Şey de anlatılır ya, yani o kadar güreşçi baba olmasına bir,
baba
rağmen.
Baba yiğit bir kişi. Buna rağmen işte kendini öldürmek isteyenlere mani olamadı. Evet. Şimdi daha sonra peki Sultan Abdülhamit niçin spor kulüplerine izin veriyor? Tabii kulüp kurarsanız insanları kontrol altında tutarsınız. Kulübe müsaade etmezseniz bunlar yer altına ilerler.
Sultan biraz önce söylediğimiz sistemin içinde sistemin tutma içinde, çabası evet. Aslında.
Sultan Abdülhamit dedi ki spor kulüplerine müsaade var. Futbol oynamasına. Sonra futbol oynamalarına da müsaade ettiler. Bu Black Stocking denilen siyah çorap kulübünün ismini daha sonra görmüyoruz. Muhtemelen kapandı veya kapatıldı. Orasını bilmiyoruz. Yani o zaman en eski spor kulübü gene Türkler kurmuş oluyor 1896'da. Ama bizim bildiğimiz 1902 Horace Armitage'in kurmuş olduğu spor kulübüdür. Ve bu devrede 1903 senesinde Beşiktaş Jimnastik Cemiyeti kurulmuştur. Bunlar da öncelikle futbol oynamamak şartıyla spor yapmaya başlamış.
O yüzden sonra, Beşiktaş Jimnastik
Evet Beşiktaş kulübü. Jimnastik kulübü, evet. Daha sonra 2 sene sonra baktılar ki bu tutuyor. Ve hükümet de buna müsaade ediyor. Ve bu gençlerin bir araya geldiği, deşarj olduğu... Bir de tabii biliyorsunuz o devirde sosyalleşme imkanları fazla yok. Yani 1900'ler nasıl sosyalleşebilirsin meşru dairede? Spor kulüpleri bunun için biçilmez kaftandır. Ve gençler zaten bu için biçilmez kaftandır. 2 sene sonra Galatasaray spor kulübü kuruldu. 2 sene sonra da Fenerbahçe spor kulübü kuruldu. Yani 1903, 5 ve 7 hepsi Sultanahmet zamanıdır bunların. Eski İslam harfleriyle armaları vardır.
İzin alınır.
Hükümetten. Dahiliye nezaretinde izin alınıyor kulüpler için. Açmak serbest. İzin alınmıyor. Bildiriliyor. Böyle bir cemiyet kurulacaktır diye bildiriliyor. Eğer o cemiyet kurulduktan sonra umum ahlak ve adaba şuna buna bilmem neye muhalifse dahiliye nezareti onu kapatıyor. Yani baştan izin almak değil, bildirim gibi düşünmek lazım bunu. Ve bu şekilde artık biz sporun ve futbolun bizim aramızda yayıldığını görüyoruz. İngilizler o yıllarda...
Kim öğretmiş? Mesela İngilizler. İngilizler. Yani burada oynayan İngilizler
gördüler. İngilizlerden gördüler ve onlarla beraber oynadılar. İngilizler Pazar Ligi diye bir kulüp kurdular. Yani Konstantinopol Futbol Lig diye bir lig kurdular. Türkler ona Pazar Ligi derlerdi. Çünkü onların tatili pazar olduğu için pazar günü oynarlardı. O zaman Türkiye'de pazar tatil değildi. Sonra Türkler buna mukabil Cuma Ligi'ni kurdular. Cuma tatildi o zaman. Şeyde Cuma günü oynanıyor
serbest
sporlar.
Serbest olabilecekleri güne
evet,
endeksi.
Denk getirdiler. Ve İstanbul artık bu yeni sporun şeyiyle çalkalanmaya başladı. Ve daha çok Sultan Hamit'ten sonra, 1908'den sonra futbol bir milli davaya dönüştü. Hatta dendi ki bu zaten bizim kendi sporumuz, milli sporumuz, atasporumuz. Bu bizim Orta Asya'da oynadığımız tepük denilen sporun, tepük rugby gibi bir spordu. El, ayak, her şey için işte giriyordu ama futbola benziyordu.
Ama yine
zaten
kalesi vardı.
Var. Zaten sonra İngiltere'deki futbol da rugby'ye dönüştü yani bu oluyor. Bizim sporumuzdur, atasporumuzdur, bu bizimdir diye o zaman futbola bir alaka duyuldu ve futbol milli bir spor oldu. Bu o zamanlar futbol maçları İstanbul'da Taksim'de oynanırdı. Taksim'de çok büyük bir kışla vardı. Sultan Aziz'in yaptırdığı bir kışla.
Şimdi ne var orada?
Yıkıldı orası. Söyleyeyim. Yıkıldı. Şimdi Gezi Parkı var. Evet, bir kısmı Gezi Parkı, bir kısmı meydan, yollar, binalar, Atatürk Kültür Merkezi, çok çeşitli binalar, çok büyük bir yerde.
Tam merkezi yukarıda
evet,
tepedeki.
Yukarıda
yani.
Bir yerde. Kışla çok tekrar kışlası. Yapılması konuşuluyor. Bu kışladın içinde oynanırdı. Kışla duruyordu. İçinde futbol oynanırdı. Seyircili seyircisiz futbolla oynanırdı. Sizin biraz evvel işaret ettiğiniz gibi mütareke devri. Yani 1919-1922 Türkiye'de futbolun altın çağı demeyeyim ama çok farklı bir şekilde tasavvur edildiği, algılandığı bir devirdi. Çünkü işgal kuvvetlerinin takımlarıyla Türk takımları arasında maçlar olurdu. Ve Rumlar arasında, Rum ekaliyetler. Yani Rum ekaliyetler ve Ermeni ekaliyetler sporda bir numaraydı. Mesela Stockholm Olimpiyatları olmuş 1912'de. Vahram, Papazyan, Mıgırdiç, Mıgır yani. İki tane Ermeni orada çok muazzam dereceler aldılar. Stockholm Olimpiyatları'nda. Türkler çok spor o zaman düşkün değildi. Hatta olimpiyatlara katılanların hepsinin bayrağı asılmış. Otele bakmışlar, Türk bayrağı yok. İki Ermeni bunlar. Bakın burası çok enteresandır. Hemen gidiyorlar, kırmızı bir kumaş alıyorlar. Beyaz bir kumaş alıyorlar. Stockholm Büyükelçisi'ne gidiyorlar. Büyükelçinin hanımı oturuyor. O gece bir Türk bayrağı dikiyor. Büyükelçinin eşi 1912'de.
Evet. Çok enteresan.
Ve götürüp şeye asıyorlar.
Çünkü ait olduğu
evet efendim, bayrak bu şimdi insanlar anlamıyorlar. Şimdi malumuz biz biraz hadiseleri ırkçı şeyle bakıyoruz. Halbuki Ermeni Osmanlı Ermenisidir. Türk bayrağı onun için mühim. O devletin
çünkü
vatandaşıdır.
O ait
evet,
hissediyor
oraya
kendini.
Ait hissediyor. Ve hatta bir yerde bizim kendi sporcularımız yok mu da Ermenileri gönderdiniz deyince Ermeni bir milletvekili kalktı dedi ki Ermeniler de Rumlar da Yahudiler de bu memleketin evladıdır. Onlar da en az sizin kadar Türktür. Siz bunu nasıl söylersiniz dedi. Mecliste.
Tabii millet, o milliyet ayrı bir şey.
Irk ayrı bir şeydir. Evet. Millet olmak kavramı, ayrı bir şeydir. O evet. Zaman işte Osmanlılar bunu hasıl etmişler. Bu enteresandır. O zaman ve bu ki.
Sadece kendi değil ama bunu onunla beraber yaşayanlara da bunu verebilmişler.
Evet. Ve bunlar bu şovu yapmak zorunda değildiler ki. Oynayıp geçerlerdi, madalyalarını alırlardı, dönerlerdi. Bunlardan bir tanesi Çanakkale'de vuruldu. Bir tanesi Tehcir'de öldürüldü.
Şimdi Çanakkale'de vuruldu derken
harbe gitti.
Savaşta.
Tabii savaşa gitti.
Hani hep şey diyorlar ya, savaşta kim vardı? Bu savaşı biz verdik. Demek ki o bizim içinde.
Şimdi Hülya Hanım, hadiselere ne olursa olsun objektif bakmak lazımdır. Osmanlılar 1909'a kadar gayrimüslimler askere alınmazdı ama karşılığında para öderlerdi. 50 altın öderlerdi. Bu da az bir para değil. Çünkü İslamiyet'te savaşmak dini bir vecibe olduğu için gayrimüslimler de Müslümanlığın dini vecibeleri muhatap olmadığı için askere gitmezlerdi. Askerden kaçtıkları için değil. Ve zaten yapacakları işte sınırlıydı. Bir de askerlik öğrensin istemiyordu hükümet onları. Sonra 1909'dan itibaren bunlar askere alındılar. Ermeniler, Rumlar, Yahudiler orduya girmeye başladılar. Subay olmaya başladı. Askeri okullara alındılar. Ama gizli bir el bunların fazla yükselmesini mani olurdu. Yüzbaşından yukarı rütbeye çıkartmazdı. Çok aktif görevlerde onları oynatmazdı. Mücadele ettirmezdi. Ama Osmanlı ordusunda vardı. Ben yurt dışındaki Türk şehitlerinin hemen hepsine gittim. Yani nereye gittiysem orada Türk şehitliği varsa orayı ziyaret ettim. Oraya baktığın zaman ki bunların büyük ekseriyeti biliyorsunuz Birinci Can Harbi'ndeki askerler. Bakın içinde Yaniler var, Kirkorlar var, Goplar var, Moşeler var. Yani bu duygulanmamak elde değil. Bunlar Osmanlı vatandaşları. Orada vatan için canlarını vermişler.
Tabii.
Bu Çanakkale'de de var. Yani biz Türkler savaştık sadece, başka hiçbir savaş. Bu yanlış bir şeydir. Evet, Türkler dinleri için, vatanları için, milletleri için çok muazzam fedakarlıkları tarih boyunca yaptılar. 1000 yıldır yaptılar. Buna herkes şahittir. İslamiyet'in, Türklüğün ayakta kalması Türkler sayesinde oldu. Ama hadisenin bir de bu boyutu var. Şimdi bu mütareke zamanında, işte oraya geleceğim, yapılan maçlar birer Rum-Türk veya İngiliz-Türk mücadelesi şeklinde geçerdi.
Sanki cephe gibi düşünmüşler.
Evet, öyleydi. Halk birbirine girerdi. Veya girmese bile çok muazzam tezahüratlı oldu. Mesela o zaman Fenerbahçe futbol takımı 50 maça girmiş. Yanlış hatırlamıyorsam 41 tanesini kazanmış. 5'inde yenilmiş, diğerine berabere kalmış.
Zaten aslında takımlardaki, şimdi büyük takımlardaki bu sevgi biraz da böyle
tabii,
büyüklerden tabii, çocuklarına geçerek bu dönemden devam etti.
Bu dönemden kaldı. Bu dönemden kaldı. Her zaman Fenerbahçe biraz şey takımı, halk takımı. Galatasaray biraz züppe, lümpen takımı.
Beşiktaş
aristokrat
öyle
takımı olarak görüldü. Kuruluş ve yeri itibariyle. Halbuki öyle değildir. Yani ne futbolcuları ne şey.
Ama Galatasaray'ı Galatasaray'da oynayan.
Tabii onlar doğru. Doğru. Galatasaray mektebinde oynayanlar kurdular, ettiler. Doğru. Menşei Galatasaray Lisesi'dir. Ve Galatasaray Lisesi'nin sosyokültürel hususiyetleri Galatasaray futbol takımına da aksetmiştir.
Şu anda da yöneticiler olarak da bakın, hani artık oyuncular kalmadı belki ama hani o okulun ya da üniversitenin hala bir havası söz konusu.
Tabii mutlaka.
Hatta öyle yıllar olmuş ki mesela maça çıkacak oyuncu bulamamışlar.
Bulamadıkları oldu.
Ya da evet, o sezonu oynayamamışlar. Çünkü
oldu.
Gençler cepheye gitmiş.
Cepheye gittiler veya zaten kalifiye eleman yoktu. O zamanlar sadece futbol değil. Meşrutiyet devrinde mesela yelken, İngilizlerin yelkenlerine el koydular, Moda Deniz Kulübü'nü. Yelkencilik mesela ilk defa hiç bilinmiyordu. Ama mesela kürekçilik biliniyordu. Hacıtepe eskiden beri kürek yarışları yapıldı mesela o devirde. Eskrim zaten Sultanahmet zamanından beri vardı. Binicilik, sipahi ocağı kuruldu. At biniciliği o zamanlar. Veli Efendi o zamanki iddiaçın ile ilgili atlar satın aldılar, onları oynattılar.
Şu andaki Veli Efendi ile aynı yerde.
Aynı yerdeydi. O zaman mesela Enver Paşa'nın atları vardı. At satın alıyor, onları oynatıyor mesela. Yarıştırıyor, para kazanıyor bunlar. Yani o zaman bunlar da oldu. Sadece bu değil. Mesela Selim Sırrı Tarcan, herkes ismini bilir. Hı-hı. İsveç'e gittiği zaman aletsiz jimnastiğe hayran olmuş. İsveçlerde çok meşhurdur aletsiz jimnastik. Halbuki Türkler de Sultan Aziz zamandan beri mekteplerde jimnastik dersi var. Adı da jimnastik. Benim çocukluğumda da beden eğitimi olmuştu ama hala hocalar jimnastik dersi derdi. Hatta bazıları idman dersi derdi. Askeri Hı-hı. mekteplerde çünkü idman dersi onun adı. Bu aletsiz jimnastiğin kurucusu olan Link adındaki İsveçli'ye sordukları zaman, siz bu aletsiz jimnastiği nereden keşfettiniz? Ben Fas'a gitmiştim dedi. Onu da antre parantez söyleyeyim. Abdest alan ve namaz kılan Müslümanların hareketlerinden ilham alarak aletsiz Namazdı. İsveç jimnastiğini kurdum demişti. Şimdi bu mütareke devrinin şeyse, ondan sonraki yıllarda da devam etti. Yani 1950'den sonra artık futbol profesyonel bir şeye döndü. Profesyonel futbol ligi kuruldu. İlk Dünya Futbol Federasyonu İngilizler kurmuştu. Türkiye'de de 1950'den sonra kuruldu. Politikacılardan sanatçılara herkes, o zaman da fazla sosyal hayatta bir faaliyet olmadığı için futbol maçlarına iştirak ederdi. Futbol maçları o zamanki magazin basınının vazgeçilmez şeysiydi. Benim dedem Anadolu'da bir kumaş tüccarıydı. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesiydi. Her maça trene biner, işini gücünü bırakır, İstanbul'a maça gelirdi. Zaten en son Fenerbahçe Beykoz maçını seyretmeye geldiğinde İstanbul'da kalp krizi geçirdi. Maçı seyredemeden öldü ve buraya gömüldü. Amin. Yani düşünün, anlattığım 1950'ler. Yani Anadolu'da, Anadolu ve yani İstanbul'dan biz şimdi üç büyükler diyoruz ama futbol merakı 1920'lerde Anadolu'ya yayıldı. Anadolu'nun kasabalarında bile futbol takımları vardı. Hemen hemen her kasabada, yani her kasaba değil miyim? Çoğu kasabada oranın ileri gelen, oynayanlar da kim? Kaymakam, mal müdürü, öğretmenler, oradaki subaylar.
Orada yayılmasına vesile olmak için
oldular.
Galiba.
Bunlar tabii İstanbul'la teması olan, İstanbul'a gidip gelen, bunu bilen insanlar bulundukları yerde kasabanın o ağır, sakin hayatında bir renk katsın diye futbol takımları kurdular. Ve bu futbol takımların bazıları sonradan liglere yükseldi. Yani amatörce kurulmuş olan.
Şu anda da bir sürü lig var ve hep yukarıya doğru
çıktılar. Ya futbol merakı böylece milli bir davaya, gavur oyunundan milli davaya dönüşmüş bir spor dalı oldu.
Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Bugün için tekrar görüşmek üzere.